Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum, merhaba.
Evet, bu hafta yine önemli başlıkları konuşacağız sizinle ve birikmiş bir hayli mevzu da var konuşamadığımız. Öncelikle hocam, Türkiye önemli bir dönemeçten geçti. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve bu seçim sonrasında istikrarın sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir 5 yıl daha milletten yetki aldığını görüyoruz. Ve bunun neticesinde de geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla geniş kapsamlı dünya liderlerinin de katıldığı bir tören düzenlendi ve sonrasında da kabine açıklandı. Kabinede öne çıkan isimler şüphesiz ki eskiden MİT başkanlığını yürüten Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıydı. Yine İbrahim Kalın'ın MİT başkanlığına getirilmesi dünyada genişçe yer buldu, yankılandı. Bunları şöyle genel anlamıyla konuşalım istiyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden 5 yıllığına Cumhurbaşkanlığı yetkisini ele alması, Türkiye yüzyılının başlamış olması medeniyet coğrafyamız açısından ne anlam taşıyor, neden önemli? Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Sonrasında da peyderpey o göreve başlama törenine davetliler kimlerdi, neden önemliydi ziyaretleri ve kabinenin önemli başlıkları nelerdi? Bunları sizinle konuşmaya devam edelim. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi neden önemli?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey'in bu giriş cümlelerinden sonra şunu ifade edebiliriz. Cumartesi günüydü sanırım o, evet. O tören.
Doğru, evet.
Ve gelen katılımcılara ve oradaki ortama baktığımızda Türkiye'nin aslında Türkiye'den ibaret olmadığını ve bizim 1923 adeta Anadolu'da parantez içerisine alındığımızı, dünyayla ilişkilerimizin bir korku üzerine kurulması, evet. Yani üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili korkusunun pompalandığı, içe dönük, kapanık ve daha sonra işte Rus tehdidine karşı NATO'ya sığınan, 10 yılda bir darbe olan, askeriyesini NATO'ya, dış politikasını, ekonomisini Avrupa Birliği'ne ve Batı'ya adeta ipotek etmiş olan bir ülkenin bugün geldiği noktaya baktığımızda NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ne yapacak ve nasıl bir yol izleyecek, evet. Sorusuna cevap bulmak için bu yeni kabineyi takip ettiğini görüyoruz. Yani önce şunu söyleyelim. Türkiye Avrupa Birliği ve NATO'ya üye, Avrupa Birliği'ne de 50 yıldır yaklaşık üye olmaya çabalayan bir ülke olmakla birlikte bugün Türkiye'nin AB ve NATO'ya ihtiyacı olduğundan çok çok daha fazlasının NATO'nun bölgedeki planları ve operasyonları için ABD'den sonra ikinci büyük askeri, evet. güç olan Türkiye'ye muhtaç olduğunu, Avrupa Birliği'nin ise gerek askeri olarak bir gücünün olmaması sebebiyle gerekse bu enerji kaynakları bakımından Rusya'ya bağımlılığını kırabilmek açısından Hazar ve Orta Doğu enerji kaynaklarına ulaşması bakımından Türkiye'ye ne kadar muhtaç olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Türkiye şu mesajı dünyaya vermeye çalıştı. Biz Batı'yla ilişkilerimizi sıcak tutmak istiyoruz. Yani Batı'yla köprüler atmak istemiyoruz ama dünyada sadece Batı'dan ibaret bir dünya olmadığını, Rusya'yla da, Çin'le de, Afrika'yla da, hatta Türk devletleri teşkilatlarıyla birlikte Adriyatik'ten Çit Senti'ne kadar bir Türk dünyasının olduğunu, Fas'tan Endonezya'ya kadar bir İslam dünyasının olduğunu, Afrika'nın, evet. mazlum, mağdur ve uzunca bir süredir ezilen, sömürülen devletlerinin, halklarının ve idarecilerinin artık Türkiye'nin ve İstanbul'a, bakın İstanbul burada önemli, tekrar ediyorum, Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ama bizim İstanbul dediğimizde saltanatın, hilafetin ve Osmanlı'nın başkenti olması ve dünyada şu anda bakın savaşların, kaosun, kargaşanın olduğu bölgelere bakın, genelde Osmanlı'dan boşalan ve onu da Türkiye'nin tekrar dolduramamasından kaynaklanan bu güç boşluğunda emperyal güçlerin yapmış olduğu bir takım dış operasyonlar neticesinde kan, gözyaşı ve kaos. Bakın sayıyorum. Yemen, 100 yıl önce Osmanlı toprağıydı. Irak, Suriye, Libya. Bakın buralarda devlet otoritesi yok ve adeta birkaç başlı yönetim söz konusu. Buraların hepsi Osmanlı'nın kanatları altındaydı. Yani Balkan coğrafyası ve Kosova'da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz olan hadiseler. Hepsi Osmanlı'nın boşalttığı o boşluğu dolduramamasından kaynaklanan bir türbülans yaşıyor. İşte Türkiye dünyaya şu mesajı veriyor. Artık biz kendi iç meselelerimizle, yani soğanın fiyatıyla, enflasyon oranıyla, faiz oranıyla veya birbirimizle sağcı, solcu, Sünni, Alevi, Kürt, Türk kavgasının ötesinde yeni bir dünya vizyonu, küresel bir vizyon ortaya koyuyoruz.
Evet.
Artık biz Afrika'da da varız, Türkistan'da da varız, Balkanlar'da da varız. Bunu sadece askeri olarak değil, ekonomik olarak, siyasi olarak mazlumun, mağdurun yanında olduğunu ve hatta sosyal medyada dolaşan bir haber var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a böyle biraz üst perdeden cevaplar verince sen neyine güveniyorsun diyor. Yani gücünüz yok, bir şeyiniz yok diyor. Arkasından bakıyoruz, o Afrika'daki liderlerin hepsinin o Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde oralarda var olduğunu görüyoruz. Yani Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere yani dünyadaki, bakın Batı Avrupa ve Amerika'daki o kapitalist, bu Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin NATO'nun başını çektiği bu ülkeleri bir kenara bırakacak olursak, şimdi Venezuela
Devlet Başkanı
da bu
dünyanın bir ucundan
geliyor. Evet. Öbür taraftan bakıyorsunuz Azerbaycan da burada.
Evet. Hatta Ermenistan Başbakanı
Paşinyan burada. Evet. Ve bakıyorsunuz sadece bir Arap ülkesi, Afrika ülkesi, İslam ülkesi değil. Latin Amerika'ya varıncaya kadar Türkiye'nin yeni bir vizyon ortaya koyması söz konusu. Bu da gelecekte yeni bir dünya inşa edileceğini, artık Amerika'nın küresel liderliğinde bir dünyanın yerine çok kutuplu bir dünya olacağını, yani Amerika yine var olacak ama Çin olacak, Rusya olacak, diyelim ki belki Güney Amerika'da Brezilya olacak, Türkiye olacak ve Türkiye artık bölgesel bir aktör olmaktan öte küresel bir aktör olduğunu aslında dünyaya Beştepe'den deklare etti. Bunu, bu işi birazcık anlayan, askeri, istihbari ve siyasi konulardan anlayanların bu mesajı algıladığını görüyoruz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o think tank kuruluşlarında veyahut da dünyada bu siyasi içerikli yazılar yazan, köşe yazıları ve makalelerde bunun aslında nasıl bir mesaj olduğunu, muhataplarının çok iyi anladığını biliyoruz.
Evet.
İşte burada Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın getirilmesi.
Bu ne anlama geliyor hocam? Buna da biraz bakalım şöyle. Dünyada da çok yankı buldu bu. Yani hiç konuşmayan, Türkiye'nin yeni yüzyılında imzası olan isimlerden biridir Hakan Fidan. Terörle mücadeledeki başarısı, MİT'in yeniden dizayn edilmesi, millileştirilmesi noktasında önemli adımlar atmış. 13 yıl bu görevi sürdürmüş ve şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda görevlendirildi. Bu ne anlama geliyor? Mesela şöyle deniliyor sosyal medyada. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı diğer ülkelerin İçişleri Bakanı hayırlı olsun şeklinde. Yani birçok ülkenin içişlerine vakıf bir isim olarak da ifade ediliyor.
Şimdi Hakan Fidan'ı ben TİKA'dan, yani Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nın bültenleri vardı. O bültene aboneydim. Oradaki çalışmalarını da 98 yılında asistan olduğumdan beri takip ediyorum. Mesela dünyada özellikle Osmanlı coğrafyasının olduğu, diyelim ki Bosna'ya da gitseniz, Libya'ya da gitseniz, hatta Orhun abidelerinin olduğu Moğolistan'a kadar olan yerlerde imar, inşa ve ihya faaliyetleri
Balkanlar,
yapan bir yani tarihi ecdat yadigarı eserleri tekrar ihya eden, ayağa kaldıran bir yapı olarak TİKA'yı ve başında da başarılı bir başkan olarak Hakan Fidan orada dikkat çekti. Çünkü öyle bir derdi yoktu Türkiye'nin ondan önceki dönemlerde. Çünkü hem Sovyetler Birliği dağılmış hem Balkanlar'da yeni bir düzen kurulmuş. Fakat o ülkelerin bu eserleri ihya edecek ekonomik ve mali güçlerin olmadığı için bu bize düşmüştü. Arkasından istihbarat başkanlığı ve müsteşarı olması ve orada da ilk defa milli bir duruş sergileyebilmesi. Mesela bu Ali Fuat Doğu'nun hatıralarından falan görüyoruz. 1950'li 60'lı yıllarda MIT'in maaşının Amerika tarafından ödendiği,
CIA tarafından,
işte CIA'nin aslında bir Orta Doğu masası gibi
çalıştığı,
Türkiye'nin milli çıkarlarından daha çok Amerika'ya istihbarat toplayan bir kurum haline dönüşen bir MIT şu anda yeni bir noktaya geldi. Şimdi Amerikan sistemine bakarsak Amerika'da bir FBI var, bir CIA var. FBI içerideki istihbarata bakar, hırsızla uğursuzla uğraşır. CIA ise dış istihbarata bakar. Şimdi Türkiye'de yavaş yavaş bu noktaya doğru gidiyor. Yani emniyet istihbarat ne yapar? İçerideki hırsızı, uğursuzu, teröristi yakalar. Bunu gereken mercilere şey yapar ama MIT'in görevi Türkiye'deki insanları fişlemek değildir. Biz gençliğimizde hep öyle o algıyla büyüdük. İşte bak
kendi insanlığı takip eden
28
fişleyen.
Şubat'ta Şiribom diye bir lokantayı irticacı diye fişleyen bir MIT vardı. Hangi şirket yeşil sermayedir? Kim necidir?
Evet. Hatta
kendi halkını fişleyen bir kurum olmaktan çıkıp elbette ki bununla ilgili bilgileri emniyet istihbaratı falan yapar ama milli istihbaratın görevi içeriye dönük değil dışarıya dönük.
Evet.
Türkiye'ye karşı operasyon çekmeye çalışan ülkelere hem askeri hem de ekonomik olarak mesela diyelim ki Malezya'da bir milyar dolarlık bir metro inşaatının ihalesi var veya Katar'da veya Libya'da. İşte istihbarat onu gider onun
haberini alır.
Orada Türkiye'nin elinin güçlü olduğu noktalar neler, zayıf olduğu noktalar neler, onun bilgisini almak da bunun görevidir.
Için, evet.
Dolayısıyla Türkiye burada Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesiyle birlikte dünyaya şu mesajı verdi. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldıktan sonra Boris Yeltsin sarhoş eski gibi Moskova Belediye Başkanı'ydı. İşte 90'lı yıllarda Rusya Federasyonu bir türbülans yaşadı. IMF'den borç alan ve emir alan bir ülke konumundaydı. Putin istihbarat kökenli KGB, birisi olarak bakın altını çiziyorum. Putin geldikten sonra yeni bir Rusya inşa etti. Çünkü kimin ne olduğunu biliyor idi. Bu nedenle Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi demek Türkiye'nin artık sadece kendi içindeki meselelerle uğraşan bir ülke olmaktan çıkıp Balkanlarda, Kafkaslarda, Kuzey Afrika'da hatta Sahra Altı Afrika'da, Uzak Asya'daki, Latin Amerika'daki konularla da ilgilendiğini, Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa orada olduğunu ve o konuda pozisyon alacağının mesajının dünyaya verilmesi anlamına geliyor. Yine bunu da anlayanlar anladı.
Evet.
Yoksa işte bir kişinin işte karizmatik özelliklerden falan bahsetmiyoruz burada.
Evet, peki İbrahim Kalın, o da önemli bir isim, Cumhurbaşkanlığı sözcüsüydü ve dünyaya dair okumalarını da biliyoruz. İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte bir üçlü olarak görünüyorlardı hep. Onun MİT Başkanlığı nasıl bir etkiye sahip olacak, ona dair neler
şimdi
söylersiniz?
İbrahim Kalın entelektüel birikimi olan bir kişi. Yani Arapça, Farsça, İngilizce gibi 4-5 tane yabancı dil bilen, yayınlamış olduğu eserleri, Cumhurbaşkanlığındaki Sayın Cumhurbaşkanı ile olan adeta sır katibi konusunda, yani Hakan Fidan'dan sonra kim olabilir sorusuna herkesin aklına gelen ikinci kişi oydu yani. İbrahim Kalın'dan sonra üçüncü bir şahıs akla gelmedi. Dolayısıyla o makamı doldurabilecek mevcut eldeki veriler çerçevesinde en uygun İbrahim kişiydi. Kalın. Ve evet. O da atandı. İnşallah hayır olur, hayırlara vesile olur diye temenni ediyoruz.
Peki son olarak şöyle noktalayalım. Bu Türkiye yüzyılı bizim medeniyet coğrafyamızda nasıl yankı bulmuştur hocam? Mazlum coğrafyalarda, Balkanlarda, Afrika'da buna dair okumalarınız oldu mu? Evet. Temaslarınız oldu mu? Düşünceler neler? Onu da dinleyelim.
Bakıyorsunuz Kudüs'te birinci turda kazanamayınca matem var. İkinci turda Sayın Cumhurbaşkanı ipi göğüsleyince sanki bizim İstanbul'daki kutlamalara benzer kutlamaların Kudüs sokaklarında, Bakü sokaklarında ve dünyada haritada yerini bilmediğimiz birçok yerde Türkiye'nin seçim sonucunu kutlayan insan toplulukları görüyorsunuz. Bu dünyada başka bir seçimin, mesela Fransa ekonomik olarak Türkiye'den çok daha güçlü bir ülke, Almanya öyle. Şimdi Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da, hatta Çin'de seçim oluyor. Devlet başkanı işte A, B, C şahsı seçiliyor. Hiç kimsenin böyle bir sokaklara çıkıp gösteri yaptığını bilmiyor. Hatta Belçika'da sokağı kapatıyor polis. Yani oradaki Türk seçmenin gösterileri neticesinde. O halde demek ki Türkiye Türkiye'den ibaret değil. Geleceğini Türkiye'nin pozisyonuna göre belirleyen Afrika'da ve bizim mazlum coğrafyada çok sayıda devlet vardır. Bu nedenle biz bunun farkında değiliz belki ama bunu İngiliz, Amerikalı çok iyi biliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında, milli mücadele yıllarında İstanbul'u işgal eden İngilizler, İstanbul'dan gitme karşılığında İstanbul başkent olmayacak. Saltanat kaldırılacak, hilafet kaldırılacak ön şartı vardı. Çünkü bunların birer tutkal olduğunu, yani Yemen'deki bir Müslümanı da, Bosna'dakini de, Uzak Asya'dakini de heyecanlandırdığını, Hindistan'daki insanları, mesela Pakistan'daki bir Müslüman Türkiye'deki seçimleri kendi ülkesi kadar takip ediyorsa, Türkiye'nin bu konuda demek ki İslam ümmetinin ve Türk dünyasının, bakın şimdi Türk dünyası diyoruz, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkeleri sayıyoruz ama hepsinin toplamı, teraziye koyuyorsunuz, bir Türkiye kadar zor yapıyor. Bu nedenle Türkiye'yi kaldırdığınızda Türk dünyası diye bir birlik de söz konusu olmuyor. Demek ki hem Türk dünyasının, hem İslam dünyasının, hem de mazlum ve mağdur coğrafyaların ayağa kalkabilmesi, onların birlik olabilmesi için Türkiye tesbihin imamesi konumundadır. Osmanlı'nın yıkılmasıyla, ki ben Osmanlı'nın yıkılmasını 1909'da Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi olarak görüyor. Ondan sonra iki padişah vardır, Sultan Reşat ve Vahdettin'in konumunu ben 90'lı yıllardaki başbakanlara veya siyasi figürlere benzetiyorum. Bir askerin namlusu var önünüzde. Yani darbe yapan ikide bir. Genelkurmay başkanlarının başbakanlardan daha etkin olduğu bir zamanlar oldu Türkiye'de.
Evet, evet,
İşte o dönemde de İttihat Terakki'nin baskısı oradaki padişahları bir figür haline getirmiştir. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros'un imzalanıncaya kadar o 9 küsur yıllık süre Osmanlı'nın değil İttihatçıların hakim olduğu bir süre olarak kabul ettiğimizde, işte Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden itibaren 100 yıllık bir sürede tesbihin imamesi kopuk idi. İşte biz şimdi o kopan parçaların tekrar yerine monte edilmesi ve yeni bir vizyon, yeni bir dünya, yeni bir ufuk ve bu ufuk sadece Türkiye'deki insanları değil, dünyanın birçok yerindeki insanları heyecanlandırıyor. Hatta diyorlar ki nasıl oluyor da %52 oy alıyor sizin lideriniz? Bizim ülkemizde sandık koysak bundan daha yüksek oy alıyor. %48'i niye şey yapmıyor? Evet. Bu da onları çok hayretine giden bir konudur diyebiliriz.
Evet hocam. Son bir konuyu paylaşıp ara verelim. Sonrasında çok daha önemli başlıklar var. Onları konuşacağız. İsveç NATO'ya girmek üzere başvuru yapmıştı fakat Türkiye'nin engeliyle karşılaşmıştı. Son yapılan bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı ve orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha sonra ikili bir görüşme yaptı. Konu İsveç'in NATO'ya üyeliğiydi. İsveç bu arada terörle mücadele yasasını yürürlüğe koydu. Resmen artık hayatta bu yasa. Fakat ne kadar Türkiye'nin taleplerine uygun bir yasa, bu tartışılıyor. Ve Türkiye'nin taleplerine İsveç ne derece cevap veriyor? Mesela iade edilmesi gereken teröristler var. Bunlar iade edildi mi? İsveç biz üzerimize düşeni yaptık. Bu yasayı yürürlüğe koyduk. Artık Türkiye'de top bizi artık NATO'ya alsın diyor ama İş öyle mi? Bunu da konuşalım hocam.
Evet, iş hiç de öyle değil. İsveç aslında bekle gör politikası izledi. Yani seçimi Sayın Erdoğan değil, Sayın Kılıçdaroğlu kazansaydı çok daha düşük bir maliyetle NATO'ya giriş vizesi alacağını biliyor idi. Evet. Ancak şu an Türkiye rezervlerini ortaya koydu. Yani PKK'nın orada 1980'li yıllardan beri basın yayın organları olarak, siyasi olarak, dernek olarak güçlü bir yapısı söz konusu. Ve Türkiye'de suç işlemiş, suça bulaşmış çok sayıda kişilerin İsveç'te hala ikamet ediyor. Türkiye bunların iadesini talep ediyor. İsveç kendi iç yasalarındaki bir takım uygulamaları gerekçe göstererek Türkiye'ye ayak sürüyor idi. Türkiye bunu net olarak şunu söyledi. Bir dedi, Türkiye'den oraya giden suçluları iade edeceksin. İkincisi yasalarında işte bu tür terör faaliyetlerine izin veren uygulamaları değiştireceksin ve Türkiye ile bu konuda uyum içerisinde çalışırsan, yani Türkiye çok, yani ülkelerin iş işlerine karışmak falan değil, sadece terörle ilintili olan bir takım kişileri iade edeceksin ve bunlara müsaade eden yasaları da değiştireceksin diyor özet olarak. Ancak İsveç adına bu çok da kolay bir konu değil. Çünkü İsveç gibi, Norveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler Avrupa'nın kenarında kalmış, yüzyıllardan beri kendi hallerinde sakin yaşayan insanlardır. Bizim gibi şerbetle değiller. Biz her 10 yılda bir darbe görüyoruz, kaos, kargaşa. Yani biz bu tür olaylara karşı tedbirimizde alabiliyoruz. Şimdi İsveç bu tür yasaları çıkarmaya başladığında PKK'nın İsveç'in diyelim ki Stockholm'un Malmön sokaklarını kan gölüne çevirebilme riskleri de potansiyeli var. İsveç bir taraftan NATO'ya girip Rusya'ya karşı kendine bir kalkan oluşturmaya çalışırken diğer taraftan PKK'nın orada yapabileceği bir takım kötülüklerin neler olabileceği konusunda da onu bir kenara koyuyor. Çünkü siz o yılanla aynı yatağa girerseniz bir gün siz de sokabileceğini, ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu Avrupa ülkelerine defalarca söyledi. Yani bize karşı kullandığınız bu teröristler bir gün gelir namlularını size doğrultur. Ve nitekim İsveç bu tür Türkiye'nin istediği yasal düzenlemeler yaparsa namlularını PKK'nın İsveç'e yöneltmesinden de korkuyorlar. Şu anda İsveç iki arada bir derede kalmış, bekleyip göreceğiz sonucu.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programına kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Aranın akabinde sizleri tekrar bekliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz ve önemli gündem başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Bir taraftan da farklı noktalardan bir başka savaş da devam ediyor. Mesela Dnieper Nehri üzerindeki Herson'daki Kaukka Barajı patlatıldı. Ama kim patlattı, buna dair her iki tarafta birbirini suçluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hızlı bir şekilde diplomasi trafiğini başlattı. Önce Zelenski ile Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme yaptı ve ortak bir komisyon kurulması önerisinde bulundu. Bu patlamaya dair, sebep sonuca dair, kimin yaptığına dair bu öneri de dünyada yankı buldu. Öncelikle bu patlama kimin işi olabilir? Neden böylesine bir eylem yapılmış olabilir? Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak komisyon önerisi hayata geçer mi? Geçerse başarılı olur mu? Neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Evet, Dnieper Nehri üzerinde Sovyetler Birliği zamanında inşa edilen baraj dizileri, evet, vardı. Bu altı barajın en güneyde olanı Kaukka Barajı'ydı. Bu barajın seddesinin patlaması neticesinde sular altında kalan işte bölgelere baktığımızda yaklaşık 17 bin Ukraynalı, 25 bin de Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerdeki insanlar mağdur olmuş, yerlerinden, evet, yurtlarından olmak zorunda kalmıştır. Binlerce, on binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Bunun ekonomik maliyetinin Çernobil nükleer faciasından sonra en büyük doğal veyahut da işte bir afet olduğu gündeme getiriliyor. Ancak az önce ifade ettiğiniz gibi bu baraj gövdesinin vurulmasından ve barajın patlatılmasından kim sorumlu sorusuna geldiğinde Rusya uzun süredir işte Rus basınında çıkan haberlerde bu mesela bizim Adana'da Seyhan Barajı üzerinde de bir sette vardı. O sette üzerinde yol vardı. Yani iki yakaya geçilen. Türkiye'de birçok yerde de bunun benzerleri var. Yani baraj gövdesinin üzerinde bir de yol var aynı zamanda. Hı hı. İki yakayı birbirine bağlıyor. Herson oblastı Dnieper Nehri'nin her iki yakasında da toprakları olan bir yer. Hatta Herson'u tamamen işgal ettikten, ilhak ettikten sonra Ruslar Dnieper Nehri'nin batıda kalan kısmını, yani Herson'un batı yakasını, hı hı, terk ederek doğu yakasına çekilmişti. Ve bu sanki Rusya geri çekiliyormuş gibi bir, hı, intiba da oluşmuştu dünya medyasında. Ancak bu barajın yıkılması kimin işine gelir sorusuna baktığımızda, Rusya açısından olaya baktığımızda şunu görüyoruz. Bu barajı özellikle Rusya açısından şöyle bir önemi var. Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettiğinde bir su sorunuyla karşılaştı. Çünkü Kırım'ın içme ve kullanma suyunun önemli bir bölümü bu Kaukka Barajı'ndan Kuzey Kırım Kanalı vasıtasıyla geliyor idi. Yani su kaynakları, evet, bakımından Kırım'ı besliyor burası. İkincisi, Rusya'nın en büyük nükleer enerji santralı olan, ki şu anda Rusya'nın Zaporizhya nükleer santralleri, ki nükleer santraller, evet, çok büyük miktarda, hı-hı, su tüketirler. Onun soğutma suyu da buradan gidiyor idi. Yani bu baraj göletinin kapladığı alan ve su bakımından da çok geniş, yüzlerce, hı-hı, kilometre karelik bir alan kaplıyor. Ve hatta Amerika'da çıkan bir makalede diyor ki bizim Utah eyaletindeki Salt Lake gölü kadar bir baraj gölünün alanı var diyor. Dış basında çıkan, evet, haberlerde. Dolayısıyla Rusya açısından da bu tür mahsurlar var. Ukrayna açısından baktığımızda artık Herson'un iki yakası arasındaki bağlantı koptu. Artık Ukrayna'nın Herson'un doğu yakasına askeri ve lojistik birlik göndermesi çok zor hale geldi. Bu yönüyle baktığımızda da Ukrayna'nın
işine geliyor.
Aleyhine bir durum aleyhine. Söz konusu. Rusya'nın işine geliyor. Bu nedenle farklı noktalardan her iki tarafında lehine ve aleyhine olan durumlar söz konusu. Ancak Rus basınında bu baraj bendinin yıkılmasıyla birlikte Ukrayna'nın artık doğu yakasına askeri ve lojistik birlik gönderemeyeceğine dair bilgiler var. Burada olağan şüpheli Rusya görünüyor. Ortaya çıkıyor, görülüyor. Ama Rusya'nın da aleyhine olan durumlar var. İkincisi, bu barajdan çok sayıda sivil halkın mağdur olması, çünkü Slav Ortodoks halktır oradaki insanlar. Bu nedenle halkın nezdinde de kimse bu işin sorumlusu, oradaki Slav halk tarafından da büyük bir prestij kaybına sebep olacağı için ne Ukrayna ne de Rusya bunu kabullenmek istemiyor şu anda. Çünkü normal sivil halk tarafından da prestij kaybına sebep olacağı için. Çünkü savaşta sadece askeri teknoloji önemli değil, sivil halkın onayını almak da önemlidir. Mesela PKK'nın Diyarbakır, Hakkari ve Güneydoğu Anadolu, Şırnak'ta yapmış olduğu Hendek operasyonlarında sivil halk onlara destek vermedi. Dolayısıyla güvenlik güçleri onları derdest etmekte bir zorlanmadı. Şimdi eğer bu barajı yıkan güç Rus tarafı veya Ukrayna tarafı olduğunda sivil halk tarafından büyük bir nefretle karşılanacağı için her iki taraf da resmi olarak bunu üstlenmiyor. Ama Türkiye'de bir arabulucu komisyonu kurulsun ve olay neyse açığa çıksın isteniyor.
Peki hocam, yani bu Rusya-Ukrayna savaşında biz bu tür durumları çok gördük. Yani iki tarafında birbirini suçladığı hadiseler yaşandı. O zaman bir üçüncü taraf mı var sorusu akla geliyor. Onlar yapmış olabilir mi ya da bu bir strateji mi? Sizin az önce anlattıklarınızdan biraz strateji olduğu sonucu çıkıyor.
Üçüncü taraf konusunda şunu söyleyebiliriz. Yani bu baraj patlatılmasında henüz çok sıcak olduğu için bilmiyoruz. Ancak sizin söylediğinizin bir kanıtı var. O da şu: Rusya'dan Almanya'ya giden Kuzey Akım 1 projesi vardı. Evet. Ve Ukrayna işgalinden hemen önce Şubat ayında Kuzey Akım 2 projesi de tamamlandı. Birbirine paralel iki doğalgaz hattıydı. İçi doğalgazla dolduruldu. Tam vanalar açılacağı zaman Ukrayna işgali oldu. Ve esrarengiz bir şekilde bu hat patlatıldı. Evet. Ukrayna dedi ki benim dahlim yok. Rusya da zaten niçin patlatsın? Kendisi 10 milyar doların üzerinde para masraf etmiş oraya. Almanya'nın zaten nefes borusu kesildi. Sonra bakıldı ki bu işin içerisinde CIA'nın parmağı var. Ama kim vurduya gitti? Yani CIA diyor ki bunu Rusya patlatmıştı. O patlatmıştı. Yani eğer bir faili meçhul varsa, nasıl ki insanların bir ülkede, Almanya'da mesela diyelim ki Zollingen katliamı oldu. Koskoca bina yakıldı, insanlar öldü ve kimse bulunamadı. Ona bakıyorsun ki Alman derin devletinin parmağı vardır. Nasıl ki insanların böyle öldürülüp de failinin bulunamamasında derin yapıların etkisi var ise, işte koskoca baraj patlatılıyor, Kuzey Akım boru hattı patlatılıyor ve herkes birbirini suçluyor ve faili de bulunamıyorsa burada CIA gibi, KGB gibi büyük istihbarat örgütlerinin ve uluslararası güçlerin karanlık elinin olduğunu bilmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, devam edelim. Kosova'da yaşanan krize devam edelim. Bir belediye seçimi yapılmıştı. 3 belediye ile ilgili sıkıntılar var. Belediye başkanlarının göreve başlaması engellenmişti. Bu konuda Sırbistan'da sınırı asker yığdı. Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri Kosova'yı suçluyor. Dün MGK toplandı ve orada da Kosova'ya dair bir açıklama var. Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır denildi ve diğer taraftan da NATO görev gücü kapsamında Türk komandoları bölgeye gönderildi. Kosova'da yaşananları bize özetler misiniz? Neler oluyor ve geldiğimiz noktada ne durumdayız?
Biz siyasi coğrafyada şunu söyleriz: dünü, geçmişi bilmeden bugünü yorumlayabilmeniz mümkün değildir. Şimdi Kosova'nın olduğu yer Osmanlı sonrası kurulan Yugoslavya'nın bir parçasıydı. Yugoslavya 6 cumhuriyet, 2 özerk bölgeden oluşuyor idi. İşte Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya'dan oluşan.
Evet.
Kosova ise Sırbistan'ın içerisinde 2 özerk bölgeden biriydi. Kuzeyde Vojvodina, Macarların olduğu, güneyde de Arnavutların olduğu bir bölge. Şimdi Kosova'da Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra 90'lı yılların başında işte özerklik, bağımsızlık vesaire UÇK'nın başlattığı bir harekat söz konusu oldu. Ve sonuçta Kosova bağımsızlığını ilan etti ve nüfusun demografik yapısına baktığımızda %90'dan fazlası Arnavutlardan oluşan, yani %3 ile 5 arası Sırp azınlığın olduğu bir bölge. Yani Sırbistan içerisinde özerk bir bölgeyken Sırbistan o Karadžić zamanında özerkliğini kaldırdı. Bunlar da tam bağımsız ilan etti. Bir iç savaş oldu. İkinci bir Bosna yaşanmaması için Türkiye'nin de baskısı ve tahrikleriyle NATO'ya baskı yaptı Türkiye o günün şartlarında. İkinci bir Bosna olmasın diye. Ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Sırbistan bombardımana tutuldu ve Kosova bağımsızlığı, evet, sürecine gitti. Ve bu süreç içerisinde Kosova bağımsızlığını ilan etti ama Rusya ve Sırbistan başta olmak üzere bazı ülkeler bu bağımsızlığı kabul etmediler. Ama evet, Türkiye'nin, NATO üyelerinin ve Batı blokunun büyük bir kısmında 100'e yakın ülkede Kosova'yı bağımsız olarak kabul etti. Yani de facto bir devlet gibidir. Yani Batı blokundaki ülkeler Kosova'yı bağımsız olarak kabul ediyor. Sırbistan ve Rusya'nın başını çektiği bazı ülkeler ise hala Kosova'yı Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyor.
Evet.
Peki Amerika Kosova'ya bu yardımı neyin karşılığında yaptı derseniz, nasıl ki Orta Doğu'da bir İsrail yapısı söz konusuysa, Kosova'ya da öyle bir yerleşti ki en büyük büyükelçiliğini, en büyük askeri üssünü Balkanlar'da Kosova'ya kurdu. Ve şu anda Amerika sanılanın çok çok ötesinde Kosova'da askeri olarak güçlü bir yapıya sahip. Şimdi gelelim bugünkü konuya. Yani bu elimizdeki tarihi veriler. Kosova'nın Sırbistan sınırında kuzeyinde Mitrovica bölgesi var. Burası maden kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölge. Ancak buradaki nüfus çoğunluğu Sırplardan oluşmakta. Yani önceden Sırbistan içerisinde özerk bir bölge olan Kosova, Kosova içerisinde de maden kaynaklarının çok olduğu Mitrovica bölgesinde Sırp nüfus fazlalıkta. Evet. Bunlar hiçbir zaman Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasını kabul etmediler. Nüfus sayımlarına gidip kendilerini yazdırmadılar. Belediye seçimlerinde oy kullanmadılar ve 3 belediyede seçim oldu. Seçime katılım %4-%5 civarında oldu. Ve o adaylar içerisinde Kosovalı Arnavutlar seçildiler. Bunun neticesinde ise bir takım Sırp aşırı milliyetçiler oradaki Birleşmiş Milletler misyonuna da silahlı ve taşlı saldırıda bulununca Avrupa'da bir infial oluştu. Ne oluyor diye. İşte Türk komandoları Priştina'ya gitti. Sultan Murat Kışlası'na yerleşti. Hı hı. Ve Türkiye şu mesajı veriyor Kosova'ya. Aslında büyük resme baktığımızda olaydan şunu çıkarabiliriz. Eğer siz Kosova'da Sırplarla Arnavutlar arasında bir savaş çıkarsa Türkiye ister istemez Kosovalı Arnavutların yanında durmak zorunda. Rusya da Sırpların yanında durmak zorunda.
Ortodoks. Çok ilginç bir denklem oluşuyor.
İşin garibi, evet, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için çok şahane bir durum söz konusu. Evet. Türkiye ise işte bu duruma ön alıcı. Yani eğer orada bir takım taşkınlıklar varsa burada Amerika'nın parmak izini aramak lazımdır. Bunu hiçbir yerde kimse söylemiyor. Bir diğer konuya gelecek olursak, şu anda tarihi süreç içerisinde Türkiye Osmanlı döneminden beri Sırplarla Türkler arasında bir takım uyuşmazlıklar olmakla birlikte şu anki Sırbistan devlet başkanı çok makul ve Türkiye ile ilişkilerine özel önem veren aklı başında bir liderdir. Sırbistan devlet, evet, başkanı Vučić ile Sayın Erdoğan'ın arası iyi. Dolayısıyla Kosova'nın şöyle bir özelliği var. Avrupa kıtasında nüfusunun %90'dan fazlası Müslüman olan yegane ülkedir. Tekrar ediyorum. Kosova Avrupa kıtasında %90'ın üzerinde nüfusu Müslüman olan bir ülkedir ve etnik olarak Arnavutlardan oluşmaktadır. Oluşuyor. Yani %1-2 civarında Prizren, Mamuş'a civarında bir Türk nüfus Osmanlı bakiyesi söz konusudur orada. Ve Kosova bizim tarihi, kültürel olarak bir parçamız. Nasıl ki biz Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir mücadele olduğunda Türkiye'de hangi lider söz konusu olursa olsun Azerbaycan Türklerin yanında durmamız veya Boşnaklarla Sırplar arasında bir problem olduğunda Boşnakların yanında durmak zorundaysak, burada da Kosovalı Müslüman Arnavutların yanında durmak bizim tarihi kültürel bir vazifemizdir. İşte tam da burada bu taşkınlıkların, bu kargaşanın çıkması, işin zembereğinden boşanıp Kosova-Sırbistan Savaşı'na dönüşmesi demek, Türkiye'nin bu işe bigane kalmaması demektir. Ve burada da Sırpların yanında yer alan Ruslarla birlikte Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin bir şekilde sekteye uğraması demektir. Bu nedenle Türkiye olayın çok da fazla şirazesinden çıkmaması için müdahil oldu ve oraya Sırbistan'la da görüşerek Türk komandolarını gönderdi ve oradaki Sırpların da belli bir temsil hakkının olduğunu, yani orada aşırılı akımları bir kenara bırakarak o 3 belediyede, elbette ki %90'a yakını Sırplardan oluşan 3 belediyede de Sırpların bir takım isteklerinin yerine getirilerek olayın usulet ve suhuletle çözülmesi konusunda Türkiye elini taşın altına koyarak bizzat asker göndererek bu işe müdahil oldu Sultan Murat taburuyla birlikte.
Evet. Peki hocam, devam ediyoruz. Bir başka başlık, Yunanistan'ı ziyaret eden CIA Başkanı Burns, Dede Ağaç'ı ve Meriç'i de ziyaret etmiş. Ama ilginç olan şu hocam, bu ziyaretten Yunan polisinin ve istihbaratının haberi yok. Ve 11 yıl sonra bir CIA başkanı Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Tabii geçici hükümetin yönetimde olduğu bir zamanlama da dikkat çekiyor bu ziyarette. CIA başkanlığının Dede Ağaç'ı ve Meriç'i ziyareti neden önemli? Bunu konuşalım. Yunanistan neden bundan bir haberdi? Bu da ilginç bir tarafı işin. Buyurun hocam.
Şimdi Yunanistan içerisinde Batı Trakya bölgesi var. Lozan anlaşmasıyla birlikte de biz Batı Trakya'daki Türk nüfusa karşılık İstanbul'un merkezinde ve adalardaki Rum nüfusun yerinde kalması, mübadele dışında olması karara bağlandı. İşte İskeçe, Gümülcine, Dede Ağaç bölgesindeki Türk nüfusa bağlı olarak da 3-4 tane milletvekili her zaman Türkiye. Yani Türkler %1-1,5 civarında nüfus sahipler, o da hepsi Batı Trakya bölgesindedir. İşte Dede Ağaç bizim Yunanistan'la girişte mesela İpsala gümrük sınır kapısından geçtikten sonra ilk büyük yerleşme Dede Ağaç'tır. Yani sınırımıza 20-30 kilometre mesafede. Burada Amerika'nın büyük bir askeri yapılanmaya girmesinin birkaç sebebi vardır. Bu duruma göre değişebilir. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin yavaş yavaş elinden kaydığını gören Amerika, yani her ne kadar incirlik üssü olsa, her ne kadar biz NATO müttefikimiz olsa, artık Türkiye'nin eskisi gibi sözünü dinlemediğini düşünerek artık NATO'nun sınırını Yunanistan'a fiili olarak yavaş yavaş çekmeye başladığını yorumlayan görüş vardır, bu bir. İkincisi, Karadeniz'de belli sayının üzerinde şey bulunduramıyor, bu dikkat çekiyor NATO müktesebatı çerçevesinde. Ukrayna'ya müdahil olmak, Ukrayna'ya daha fazla destek verebilmek için Romanya, Bulgaristan da NATO üyesidir ama buradan takviye yapmak için silahlandığını söyleyen görüş var. Bir diğer konu da Türkiye'ye karşı, yani aba altından sopa göstermek için burada var olduğunu söyleyen görüşler vardır. Yani bunların hepsinin de doğruluk payı vardır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç bölgesinde bir askeri yapılanma içerisine girerek hem Rusya'ya, hem Türkiye'ye, hem Balkan coğrafyasına burada kendisinin de varlığını deklare ediyor. Ancak CIA başkanının buraya gizlice gelip bir takım görüşmeler yapıp buradan Yunanistan devletinin bile haberinin olmaması. Yani Yunanistan'ı şu anda Türkiye'nin işte böyle 90'lı yıllarda seçim olup hükümet kurulamıyor vesaire.
Evet, dikkat boşluktan edin.
İşte Türkiye'de hep parlamenter sistemi geri getirmeyi düşünen görüşlere karşı şunu söylüyorum. İşte Yunanistan'da bir seçim oldu. Koalisyon görüşmeler oldu.
Sonuç alınamadı.
Sonuç alınamadı. Yeniden İkinci bir defa gidildi. Seçime gidilecek. Ülkede şu anda kimin ne yaptı belirsiz. Evet.
Kaldı ki Miçotakis'in son bir beyanatı var. Türkiye şu anda güçlü sistemiyle iktidarını oluşturdu ama biz hala seçimle uğraşıyoruz
bakın, 14
diye.
Mayıs'ta birinci tur oldu. 28 Mayıs'ta ikinci tur oldu. Şu an Haziran'ın 9'u. Daha bir ay bile olmadı. Yani iki tur seçim yaşı. Bütün kurumlar devir teslimi yaptı. Görevinin başına. Yani bir ay bile sürmedi. Herkes yoluna devam ediyor. Dolayısıyla burada bir gönderme yapalım. Yunanistan'ın durumuna bakacak olursak Avrupa Birliği'ne girdikten sonra almış olduğu borçları milyarlarca euroyu çarçur etti. Ve bugün geldiğimiz noktada Atina Pire limanını Çinlilere, Selanik limanını ve diğer birçok adaları Almanlara, Ruslara, çok uluslu firmalara ya sattı ya 50 yıllık, 100 yıllık işletme devrinde bulundu. Ve şu anda nasıl ki iflas etmiş, konkordato ilan etmiş bir şirket veya holding düşünün. Yunanistan'da iflas etmiş bir devlet konumunda ekonomik olarak topladığı vergiler borçlarının faizini ödemeye yetmiyor. Yani gayri safi milli hasılası içerisinde böyle bir durumda söz konusu. Ancak işte bir takım şeyleri satarak o açığı kapatmaya çalışan bir ülke konumunda. Bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sesini yükselttiği zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkasında kim var? Yani Yunanistan kendi başına Türkiye'ye karşı efelenmesi askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak mümkün değildir. Her bakımdan Türkiye'ye muhtaç ve Türkiye'den çekiniyor. Ama bazen bakıyorsunuz Türkiye üst perdeden posta koyuyorsa bunun arkasında bir bakıyorsunuz Fransa çıkıyor, bir bakıyorsunuz Amerika çıkıyor, bir bakıyorsunuz Türkiye ile hesabı olan kim varsa o güçler çıkıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Yunanistan artık görüldüğü gibi bir devlet değil, iflas edilmiş bir ülke konumundadır. Bunu da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Ve Amerika orada öyle tek bir amaçla değil, çok amaçlı bir yapılanmanın içerisinde olduğunu söylemek gerekir.
At koşturuyor desek yeridir. Peki hocam devam edelim. Kırgızistan daha önce darbelere sahne olmuş, daha önce sokak gösterilerine sahne olmuş bir ülke. Son olarak da yapılan bir operasyonla ülkede kitlesel isyan ve itaatsizlik eylemleri düzenlemeyi planlayan bazı kişiler gözaltına alındı, yakalandı. Yeni bir darbe girişimi olduğu söylendi ve bunun arkasında da FETÖ'nün olduğu ifade edildi. Kırgızistan'da yaşanan bu darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu olaylara dair sizin görüşleriniz nelerdir?
Şimdi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türkistan'da, Batı Türkistan'da 5 tane devlet bağımsızlığını kazandı. Kafkasya'da da Azerbaycan'ı sayarsak 6 tane devlet. Bunlar içerisinde bakın Kazakistan'da Nazarbayev, Türkmenistan'da Sefer Murat Türkmenbaşı, Özbekistan'da İslam Kerimov. Bunlar seçime gidiyorlardı ama işte veya Azerbaycan'da Ebu'l-Feyz Elçibey'den sonra Aliyev ve şimdi baba Aliyev ve oğlu Aliyev seçim oluyor. %90 küsur oranında oy alınıyor ve muhalif olan kişi de bir sonraki seçimde ya tutuklanmış oluyor ya yurt dışına kaçmış oluyordu. Böyle bir siyasi yapılanmanın olduğunu bilmemiz gerekiyor o ülkelerde. Fakat Kırgızistan bunun dışında bir özelliğe sahipti. Asker Akayev zamanında biraz daha böyle demokratik parlamenter sistem falan uygulamaya geçildi. Hatta biz bir sempozyuma gidecektik Oş ve Celalabad'da Fergana bölgesinde. Yine böyle iç kargaşa oldu, hükümet devrildi vesaire. Yani bağımsızlık sonrası 1991'den bu yana en çok türbülansın olduğu
ülke
Kırgızistan'dır. Bir diğer konu Balkanlar'da Arnavutluk, Türkistan coğrafyasında da Kırgızistan. Bu FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu ülkedir. Ve mesela Türkiye'den Türkistan ve Kafkasya'ya giden kaçan bir FETÖ'cünün muhtemel gittiği yer
Kırgızistan'dır.
Kırgızistan'dır. Balkanlarda da Arnavutluk'tur. Yani bunu bilenler bilir. Bu nedenle orada hatta bir anekdot anlatabilir miyim müsaadenizle?
Buyurun hocam, lütfen.
Bursa'da bir İmam Hatip Lisesi'nde Türkistan coğrafyası, ben özellikle bakın Orta Asya demiyorum, Türkistan diyorum. O coğrafyadan gelen eğitimciler, akademisyenler falan vardı. Bir seminer için davet edildim. Gittiğimizde gece de orada kaldık. Oturuyoruz. Bir profesör var, öğretmen var vesaire. Dedim orada FETÖ varlığı söz konusu mu yok dedi. Yani biz hissetmiyoruz falan filan. Dedim yani bu Gülen cemaati aleyhinde beyanat veren bir kişi ertesi gün bir sınava girse üniversitede kadro alabilir, mümkün değil diyor.
Nasıl o zaman etkisi yok değil mi?
Dolayısıyla yani görünürde hiçbir yoklar ama deniyor ki 91 yılında Kırgızistan bağımsız olduğunda şöyle bir yapı söz konusuydu. %25 civarında Rus nüfus vardı ve Ruslar bütün beyaz yakalıları oluşturuyordu. Hekimler de Rus'tu, mühendisler de Rus'tu. Bütün teknik işleri yapanlar Ruslardan oluşuyordu. Kırgızlar sadece hayvancılıkla, tarımla uğraşan insanlardı. Çiftçilik ve çobanlık yapıyordu. Mesela Kazakistan Rusları ülkesinden göndermeye çalışırken Kırgızlar ne olur gitmeyin diyordu. Çünkü bütün Ruslar gittiğinde ülkede teknik işleri yapacak insan kalmıyor idi. Bir kısmı gitti ve bu Kırgızistan'daki teknik altyapı ve insan açığını işte Türk okulları adı altında o FETÖ'nün kurmuş olduğu okullardan mezun olan kişiler orada da bakın 92'den bugüne kadar nereden baksanız 30 yıl geçmiş. Bütün bürokrasiyi okullardan çıkan insanlar oluşturdular. Yani Rusların giden, Ruslardan kalan boşluğu tamamen bunlar oluşturdular. Şimdi adam ben FETÖ'cüyüm, ben şuyum buyum demiyor ama o okuldan mezun olmuş, o formasyondan geçmiş. Dolayısıyla bir şekilde bürokraside kime dokunsanız bir şekilde oradan ses duyuluyor. Bu tür sivil itaatsizlik vesaire şeyleri de bazen masum olarak ortaya çıkar. Mesela Ukrayna'da Kiev sokaklarını dolduranlar Yanukovic gitsin özgürlük gelsin dediler. Evet. İşte Kaddafi gitsin ülke özgürleşsin dediler. Saddam gitsin ülke özgürleşsin dediler ve ülkeler özgürleşmedi, parçalandı, kaos, kargaşa oldu. Şu an Kırgızistan'da da görünürde ispat edebileceğiniz bir FETÖ'cü bulamayabilirsiniz ama
bütün emarelerde onları
kılcal damarlarına kadar da etkin olduklarını söyleyebiliriz. Yani böyle bir garip durum söz konusu Kırgızistan'da. Aynı şey Arnavutluk içinde. Hatta mesela Diyanet İşleri Başkanlığı Tiran'da bizim yani Kocatepe Camisi'ne benzer koskoca cami inşa edildi. Açılışı yapılamıyor. Yani oradaki Diyanet İşleri Başkanı Diyanet FETÖ'cülerin elinde. Yani Türkiye'nin o kadar ısrarına rağmen değiştirilemiyor. Yani öyle bir yapı söz konusu.
Yani Arnavutluk'ta yani, da aramız fena değil yani.
Işte,
gayet
yani
iyi.
Bakın bazı şeyleri devlete rağmen yapamıyorsunuz. Evet. Bu nedenle yani FETÖ bitti, şu oldu, bu oldu. Yani onlar kimse kendini kandırmasın. Adamlar onlarca ülkede devlet yönetiminde
ezgiler.
Evet. Yani bu konuda ayrıca not edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Süremizi bu hafta da tamamlamış olduk. Çok teşekkürler önemli görüşleriniz için. Kıymetli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden yeni bir medeniyet coğrafyamız programında birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.